Ayrım 20.
Otarşik ekonomi düzeninden çıkarak dünya ticaretiyle bütünleşen bölgelerde ise manifaktür üretimi, dış ticaretin talebi ve bölgedeki tek ürüne dayalı tarıma göre ihtisaslaşarak gelişmekteydi. Ankara 18. yüzyıldan beri yünlü dokumacılık değil ham tiftik ihraç merkezi niteliğine dönüşmüşken Bursa'da ticaret ham iplek üzerinde yoğunlaşıyordu. Bununla birlikte genel olarak imparatorlukta ne manifaktür alanında ne tarımda tek üründe uzmanlaşma vardı. Dünya ticaretiyle bütünleşemeyen bazı bölgelerde kendi işlerinde mübadeleyi sürdürmekteydi. Bu özelliğiyle Osmanlı tarım ve manifaktürü birçok sömürge ülkedeki üretim yapısından farklı olarak belirli bir sanayi ülkesinin veya belirli sanayi dallarının ham madde pazarı olmamıştı. Dipnot: Ş. Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi, Ankara 1984, sayfa 36. Osmanlı tarımı ve manifaktürü içinde başat bir mal kalemi yoktu ve İngiltere, Fransa, sonraları Almanya dış ticarete öne geçmekle beraber bunlardan hiçbiri tüm ekonomik sistemi yönlendirecek derecede yalnız başına pazar egemenliğini elde edememişti. 19. yüzyılın Osmanlı devlet adamları sanayileşme girişiminde bulundular. Tanzimatçı grubun özellikle tekstil ve porselen dalında bazı devlet fabrikaları kurdukları bilinen gerçeklerdir. 1835'te kurulan feshane ve çuha fabrikaları İzmir Kağıt Fabrikası, Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası, Tophane, Beykoz İnceköy Porselen Fabrikaları gibi tesisler bunlardandır. Dipnot: Ö. Celal Sarç, Tanzimat ve Sanayimiz, Tanzimat 1, İstanbul 1942, sayfa 432-439. Bu tesislerin bir kısmı rantabl koşullar altında çalışmaya devam etmiş, bir kısmı zararını sürekli olarak hazine yardımıyla kapatmış, fakat tekstilde öncülük etmesi düşünülen önemli bir kısmı ise yolsuzluk ve rezaletler serisiyle iflas edip kapanmıştır. Tanzimat devrinde Osmanlı sanayisinin yapısı ve kapasitesi neydi sorusu henüz sağlıklı bir biçimde cevaplandırılmaktan uzaktır. Tarihçi 19. yüzyıl sanayisinin dökümünü işletme büyüklüğü, işçi ve iş kolları sayısı açısından tespit edememiştir. Örneğin Kayseri, Konya gibi Anadolu kentlerinde, Hazergrad gibi Rumeli kasabalarında güher, çile, barut üretimi için fabrikaları olduğu, Gördes, Foça, Uşak alalarının 5 yıl gümrükten muaf tutulduğu gibi kayıtlara rastlanıyor. Dipnot: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrat Dahno 16847, 13 Cemaziye El Ahir 1269, 24 Mart 1853. Gene fabrikaların hepsini devlet kuruyor değildi. Bazı bölgelerde yabancı sermaye, bazı halde özel yerli girişime de rastlanıyordu. Hariciye teşrifatçısı yani protokol müdürü ve Galata Beyoğlu Belediye Reisi Kamil Bey'in 1854'te Servi Burnu'nda bir bez fabrikası kurduğu veya hayriye tüccarından Müslüman tüccar Ömer Efendi ile ortaklarının hasır fabrikası açtıkları gibi kayıtlarda görülüyor. Dipnot: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrat Meç Vala No 13.970, 2 Cemaziye El Ahir 1270, 13 Mart 1855. Aynı tasnif No 14.075, 24 Recep 1271, 12 Nisan 1855. Tanzimat döneminde geleneksel zanaatların atölyeler halinde örgütlenmesi ve fabrika diye adlandırılması yaygın bir gelişme olmalıdır. Büyük sermayenin teknik bilgi ve teknisyenin örgütlenmesinden çok bu tip üretimin yaygınlaşması ve yüzyılın ikinci yarısında az sayıdaki sanayi mekteplerinin de böyle bir üretimin ihtiyaç duyduğu teknisyenleri çıkarması gibi bir olgu, imparatorluğun sanayileşmeden ömrünü tamamlamasına rağmen çağdaş Türkiye'de tipik az gelişmiş ülkelere göre teknik eleman ve bilginin miktar ve düzeyinin iyi oluşunu açıklamaktadır. 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı sanayisi gelişen ve ucuz üretim yapan Avrupa sanayisiyle rekabet edecek durumda değildi. Böyle bir rekabeti yenmek için Japonya gibi çok uzakta bir ada olmak gerekliydi. Bu takdirde zaten taşıma ücretiyle pahalılaşan mal akımını sıkı bir kontrolle önlemek mümkün olabilirdi. Ama Osmanlı ülkesi Batı Avrupa ile yüzyıllardır kaçak veya kanuni ticaret ilişkileri içindeydi. Coğrafya koşulları bir içe kapanmayı olanaksız kılıyordu. 18. ve 19. yüzyılların devletlerinde kamusal alımlar yoluyla manifaktür sanayisinin geliştirilmesi genel bir eğilimdi. Bundan başka bazı üretim dallarının gelişmesi için teşvik tedbirleri veya tekelci imtiyazlar da verilirdi. Büyük Petro'nun Şuvalov'a çelik dökümhaneleri kurma ve Urallardaki maden ocaklarının işletme imtiyazını serf statüsündeki 30 bin işçiyle birlikte verdiği biliniyor. Avusturya'da ünlü yatırımcı Becker'in tekstil ve porselen sanayi dallarında aldığı imtiyazlar da bu gibi örneklerdendir. Tanzimat döneminde de bazı üretim dallarında teşvik edici ruhsat ve imtiyazlar verilmesine başlandı. İmalat dalında verilen ruhsatlar 1860'lı yıllarda daha çok Rumeli, Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde önemli limanlar veya yol kavşakları civarındaydı. Dipnot. Gündüz Ökçün 19. yüzyılın ikinci yarısında imalat sanayi alanında verilen ruhsat ve imtiyazların ana çizgileri. SBF dergisi. 1972 numara 1 sayfa 136-166. Ancak 1880'lerden sonra yerli Müslüman girişimcilerin de tarım ürünlerini değerlendiren değirmen, pres, tuğla ocakları ve hafif sanayi dallarında ruhsat aldıkları görülmektedir. Bu kuruluşlara makine ithalinde gümrük muafiyeti, bazı hallerde miri araziden bedava yer vermek, ithal edecekleri ham madde için gümrük muafiyeti gibi teşvik tedbirleri uygulanmaktaydı. Buna karşılık imtiyaz satılıp devredilemezdi. Osmanlı tebaasından işçi çalıştırmak, Osmanlı mahkemelerine tabi olmak ve yazışmaların Türkçe olması gibi bir dizi yükümlülükleri vardı. Osmanlı yöneticilerinin sanayi teşvik tedbirleri gibi yerli sanayiyi devlet desteğiyle kurma girişimleri de arzuladıkları sonuca ulaşamamıştır. Bu başarısızlıkta buhar dönemine ulaşan Avrupa sanayisinin ve ticaretinin ürünleriyle rekabet edememek kadar 19. yüzyılın Japonya, Rusya ve Prusya'sında yapıldığı gibi geniş köylü kitlelerinin sömürüsünü sanayi yatırımlarına kanalize ederek uyarılmış bir gelişme yaratamamanın da payı vardır. Sağlıklı sayımlar yapılmamasına rağmen 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu nüfusu muhtelif yazarlar, ticari raporlar ve devlet yıllıkları yani salnameler tarafından verilen bilgilere göre 30 milyon civarındadır. Şehirli nüfus oranı 19. yüzyıl boyu %20 civarında tahmin edilmektedir. Ancak Anadolu kıtasında bu oran daha küçüktü. Dipnot C. İsavi, The Economic History of Turkey, UC Press, Chicago. 1980 sayfa 17-34-35. Köyden şehire göç olayının başlamasına rağmen kırsal nüfusun iç göçlerle şehirleri büyütmek gibi bir potansiyele sahip olmadığı da görülmektedir. Gerçi 19. yüzyıl boyu bazı kültür bitkilerinin ekimine başlanmış ve çiftliklerin sayısında artış olmuştur. Ama henüz topraktan kopuş hazırlayacak önemli bir tarımsal teknolojik gelişme görülmemektedir. Tersine 19. yüzyıl boyu Orta Anadolu'da kıyı şeridi dışında ülkenin iç kısımlarında ekime açılmamış topraklar hiç de küçümsenmeyecek kadar boldur. Dipnot, Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance. No. 1687 ABD Konsolosu Shipley, Ankara 9, 1987 sayfa 9. Yüzyılın sonlarına kadar geniş köylü kitlesi ulusal pazar ilişkileri çok sınırlı, kapalı bir hayat tarzı ve ekonomik ilişkiler sistemi içinde yaşamaktaydı. 1890'larda Ankara ve Konya'ya kadar uzanan demiryolu ilk defadır ki tarım üretimini ulusal ve uluslararası pazara açmaktaydı. Ama her şeye rağmen endüstri çağında Osmanlı İmparatorluğu'nun küçük sanayisi geri ve ithal edilen bir teknolojiye dayanmakta olup Batı endüstrisiyle rekabet şansına sahip değildi. İmparatorluğun coğrafi konumu ve siyasal durumu dış dünyaya kapanmasını ve uyarılmış bir gelişmeyi olanak dışı bırakmıştır. İktisadi yapıya baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nda bir ulusal ekonomik sistemden söz etmek güçtür. Osmanlı ülkesi birçok ekonomik kompartman veya çevreden oluşmaktaydı. Osmanlı Rumeli'sindeki tarımsal yapı ve gelişen manufaktür Avrupa'nın başka bir ulusal sistemiyle, yani büyük ölçüde Avusturya Macaristan'la bütünleşmişken, Suriye, Lübnan ve Basra Fransa ve Britanya'nın ekonomisiyle bütünleşmişti. Bütün bu vilayetlerin birbiriyle etkileşimi söz konusu değildi ve iktisadi kültürel hayattaki gelişmeleri de Babıali'den çok dış merkezler yönlendiriyordu. 18. yüzyıldan beri birçok küçük imalathane çalışmasını sürdürüyordu. Sonra 19. yüzyılda fabrikaların yapımına da teşebbüs edildi. Ancak bunların bir kısmı iflas etti, bir kısmı da önce devlet desteği sonra da devlet mülkiyetine geçerek yaşayabildiler. Üretilen malın başlıca alıcısı orduydu. Devlet alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi, tekstil ve gıda dallarındaki küçük endüstrinin yaşamasını ve cumhuriyete devredilmesini sağlamıştır. Osmanlı devlet adamlarının sanayileşme programı 19. yüzyılın gerçeğiyle bağdaşamamaktaydı. Bu anlayışın nedenleri üzerine durmadan önerilen programın, yani kısaca teşviki sanayi tedbirlerinin niteliğini bilmek gerekir. Sultan Abdülmecid döneminde büyük umutla başlayan sanayileşme girişimi kısa zamanda olumsuz sonuçlar vermiş ve bu nedenle 1840'lardan itibaren sanayileşme konusunda bazı yeni projeler ortaya konmuştur. 1849 Kasım'ında Ticaret Nazırı hazırladığı bir raporda imparatorlukta Müslümanlar kadar gayrimüslimlerin de bir takım zanaatları bilmedikleri ve terzilik ve kunduracılık gibi zanaat dallarında bu nedenle yabancı tebaaların faal olup kazandıklarını, bu dalda eğitim ve üretimin geliştirilmesi ve öğretilmesini tavsiye ediyordu. Dipnot Başbakanlık Osmanlı Arşivi İrat Meşvala No. 5050. Fakat sanayileşme konusunda daha geniş kapsamlı bir program hazırlanması ve uygulanması için 1860'larda bir İslah-ı Sanayi Komisyonu kurulduğunu görüyoruz. Sultan Abdülaziz devrinin sanayileşme konusunda belli başlı tek eğilimi sayılabilecek bu komisyon, Meclis-i Vala üyelerinden bazılarının görevlendirilmeleriyle kuruldu. Komisyon reisi gene Meclis-i Vala'dan ve bu gibi komisyonlarda üyelik yapmış olan Rıza Efendi'ydi. Yayınlanan talimatnameye göre bu komisyonun uğraşıp çözümleyeceği sorunlar şunlardır. Dipnot takvimi ve kayno 1027, 11 Teşri Nisani 1284. Ayrıca bakınız Osman Nuri, Mecelle-i Umuri Belediye, cilt 1, sayfa 718-724. A. Halen %5 olan gümrük resmini arttırmak. B. Sergiler açarak sanayiyi teşvik etmek. C. Şirketler esnaftan teşkiliyle sanayiyi geliştirmek. D. Sanayi mektepleri açmak. Komisyon Hicri 1280-1282, Rumi 1863-65 yıllarında çalışmış olmalıdır. Dipnot adı geçen eser cilt 1 sayfa 718. Tasarılardan biri sanayi mektepleri kurulmasıydı. Bu mektepler İstanbul, Edirne ve Tuna vilayetlerinde çok sonraları açıldı ise de sayıları fazla artmadı. Gümrük resimleri ise imparatorluğun son zamanlarında bile %8 oranına ancak yükseltilebilmiştir. Yerli tüccarlar için ihtisap rüsumu ve dahili gümrükler nedeniyle bu oran çok daha yüksekti. Sanayi fuar ve sergileri açıldı ama imparatorluk tarihinde gereken öneme ve faydaya ulaşamayan olaylardan ibarettir. Bu talimatnamede komisyonun asıl hedefinin esnafı şirketler halinde örgütlendirmek olduğu görülüyor. Talimatnamenin 3. maddesinde esnafın artık münferiden değil şirketler halinde çalışması gerektiği belirtiliyor. Bu şirketleri esnaf ketüldağları ve lonca ileri gelenlerinden kurulacak idare cemiyetleri yönetecekti. İlginç olan bu cemiyetin faaliyetinin bir hükümet organı olan Meclis-i Vala tarafından denetlenmesidir. Daha işin başında bürokrasinin kapitalist gelişmeyi yönlendirme eğilimi ağır basmıştı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 724. Talimatnamenin son şekli 22 Temmuz 1290 yani 1873 tarihini taşıyor. Esnafın şirketler halinde örgütlendirilmesini öngören komisyonun talimatnamesi daha çok ikincil maddelerin üretimi üzerinde duruyor. Örneğin simkeş esnafı, saraç, altın varakçı esnafı başta sayılıyor. Debbağlar 2000 kese altın, demirciler ise 5000 kese altın sermaye koyarak birer şirket kuracaklardı. Demirciler şirketinin 100-150 beygirlik makine ve telgraf telleri imal etmesi öngörülmüştü ve bundan başka balmumcu, yastıkçı, doğramacı ve benzeri gibi 20 dalda çalışan esnafın şirketler halinde örgütlenmesi kararlaştırılmıştı. Kurulabilen 7 esnaf şirketine 12 yıllık imtiyaz ve bazı vergi bağışıklıkları verilmiştir. Ancak bunlar kısa süre sonra iflas etmiştir. Dipnot adı geçen eser sayfa 748. Ciddi bir üretim ve pazarlama söz konusu değildi. Gerçek bir sanayileşme olayında ortadan kalkması gereken esnafla sanayileşme gerçekleştirilmek isteniyordu. Bu tür bir sanayileşme anlayışının imparatorluğun sonuna kadar değişmediğini belirtmek gerekir. Ulaşım, bürokratik örgütlenme ve eğitimin yaygınlaştırılması gibi alanlarda bazı başarıların sağlandığı 2. Abdülhamit döneminde de bu muhafazakar sanayileşme anlayışı devam ediyordu. Müzeci Osman Hamdi Bey ve Müşir Said Paşa tarafından hazırlanan Ocak 1889 tarihli bir sanayi teşvik ve İslah Komisyonu raporunda bazı sanayi dallarında gelişme sağlanması için sanayi mekteplerinin islahı ve yenilerinin kurulması öneriliyor. Ancak tekstil, cam, kağıt üretiminde fabrikalar kurulmasıyla amaca ulaşılamayacağı, küçük üretimin teşvik edilmesi gerektiği belirtiliyordu. Dipnot, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Evrakı 12-88 Taksim 35, 10 Cemaziyel Evvel 1306, 12 Ocak 1889 tarihli İslah-ı Sanayi Komisyonu raporu. 40 yıl önce Ticaret Nazırı'nın verdiği rapor ve sonraki iki sanayi geliştirme projesi arasındaki bu paralellik nazimat yöneticilerinin bilgisizliğinden değil, fakat sanayileşmenin esnaf grupları arasında ve toplumda yaratacağı yıkımdan çekinen bir tutuculuktan kaynaklanmaktadır. Yüzyılın başından sonuna kadar Osmanlı devlet adamları sanayileşme atılımını gerçekleştirmek istemekte ama esnafı ve tezgah üretimini feda etmeye cesaret edememektedirler. Osmanlı sanayisinin bu temel üzerinde kurulup geliştirilmesine çalışılmakta ve tabii girişimler bir yana hazırlanan raporlar bile çarpık bir nitelik göstermektedir. Küçük üretimin ve lonca düzeninin Avrupa'da 15. yüzyıldan beri büyük olaylar ve acılar yaratarak yıkıldığı, aynı deneyin Japonya'da kısa zamanda yoğun biçimde tekrarlandığı düşünülürse, Osmanlı devlet adamları böyle bir toplumsal devrime cesaret edemediler denebilir. 19. yüzyılın Osmanlı devlet adamları Avrupa'yı tanımaktaydılar. Ancak Victoria İngiltere'sine gelişen sanayi ile birlikte ortaya çıkan sefalet, sınıf farkları, her türlü değer ve hayat tarzının sarsıntılı değişimi onları ürkütmekteydi. Tanzimat adamları Japonya ve Rusya'nın mustarip köylüleri ve küçük şehirleri ezen güdümlü sanayileşme deneyine de cesaret edememişlerdir. 19. yüzyıl Osmanlı düşünüründe Avrupa dünyasındaki toplumsal çelişkilere karşı ürkek bir bakış vardı. Kuşkusuz sanayileşmemeyi böylesine ideolojik ve psikolojik bir öğeyle açıklamak yeterli değildir. Tarımsal fazlayı yaratamayan ve kırsal alanda teknolojik değişim geçiremeyen ülkede sanayileşmeyi sağlayabilecek potansiyel bir güç ortaya çıkmamıştı. Osmanlı sanayi programlarının çarpıklığı fabrika endüstrisinin ön koşullarının doğmayışından da kaynaklanır. Endüstri toplumu rekabet toplumudur. Üreticiler için üretim miktarında ve kalitedeki sınırlamaların kalkması demektir. Oysa Tanzimat toplumu lonca düzeni ve anlayışı içerisinde endüstri toplumunun getireceği düzene karşı direnmektedir. Gerçekte bu direnişin Türk toplumunun tarihi bir özelliği olduğunu söylemek güçtür. Kazanç alanı genişleyip toplumda mal ve hizmet talebinde artış baş gösterince lonca düzeninin yıkılması kaçınılmazdı. 19. yüzyılın Türkiye'sinde tarımsal alanda zenginleşme, mal hizmet talebinde artış ve kentlerde ani nüfus patlamaları olmadığı için lonca düzeninin yıkımı yavaş oldu. Toplumun hayat görüşünde iktisadi örgütlenme ve davranışlarında köklü değişmeler beklenemezdi. Bu gibi değişmeleri türetmeye, sürüklemeye cesaret edecek devlet adamlarının yokluğundan söz etmiyoruz. Böyle bir değişim için güçlü bir toplumsal gereksinme duyulmamıştır. Bununla beraber Tanzimat döneminde geleneksel esnaf loncası düzeninin tamamen ve olduğu gibi süre gittiğini söylemek güçtür. Lonca yapısını ve lonca ekonomisi düzenini tanzimatçılar büyük ölçüde kırdılar. Yöneticilerin bu alandaki ilk uygulaması narhın kaldırılmasıyla oldu. Geleneksel toplumsal ihtiyaç maddelerinin fiyatları esnaf ve şehir ileri gelenleriyle şehrin kadısından meydana gelen bir kurulda saptanırdı. Narh miktarı kesindi ve ürünler ne bunun üstünde ne de altında bir fiyata satılabilirdi. Ulaşım teknolojisinin gelişmediği, ticaretin bütünüyle kontrol edilemediği ve zaruri ihtiyaç maddelerinin zor temin edildiği bir ekonomik sistemde narh gerekli ve makul bir işlemdi. Ekonomik yapının değişmeye, ulaşım ve ticaretin gelişmeye başladığı tanzimattan sonraki dönemde ise narh uygulaması, fiyatlar ve ticari faaliyetler üzerinde olumsuz etkilerde bulunacaktı. Nitekim Temmuz 1865'te bir padişah iradesiyle et ve ekmek dışında bütün maddelerden narh kaldırıldı. Narhla birlikte esnaf gedikleri, yani sınırlı sayıda iş yeri bulunmasını sağlayan iş yeri tekeli ve lonca düzeninin işlerliğini sağlayan birçok kural ve uygulama da kendiliğinden kalktı. Klasik dönemde esnafı teftiş ederek falakadan başlayan şiddetli cezalar veren sadrazamlar, kadılar yeni dönemde artık az görülür oldu. Ancak yolsuzluğa ve hileli ticarete karşı halk esnafa eskisi gibi şiddetli cezalar verilmesini her zaman istemişti. Birçok yerlerde narhın kalkmasıyla ihtiyaç maddelerinin ucuzlayıp bollaştığı görüldü. Dipnot, Ortaylı Tanzimat'tan sonra Mahalli İdareler, sayfa 210-211, Takvimi Vekayı, 4-1282, 29 Temmuz 1865, 810 numaralı nüsha. Bununla birlikte Osmanlı şehirlerinde esnafın geleneksel birlikleri ve aralarındaki dayanışma tamamen kaybolmamıştı. Bu toplumdaki ticari ve ekonomik birliklerin modern anlamda yani şirket düzeyinde örgütlenmesi çok gecikecekti. Japonya'da Meiji döneminde hükümetin örgütlemesiyle anonim şirketlerin kuruluşuna hız verilmişti. Kuşkusuz şirketlerin sermayesi ve kazancı son aşamada geniş kitlelerin sömürüsüne dayanıyordu. Ucuz emek ve yüksek fiyat koruyucu gümrük duvarları gibi tedbirlerle Japonya'da sermayenin şirketleşmesi gerçekleşti. Buna karşılık Osmanlı yöneticileri anonim şirketler kurmak ve bu şirketleri yaşatmak için aynı tedbirleri uygulayamadılar. Tanzimat bürokrasisi bu alanda sadece bir iki örnek girişim ve dilekten öte bir eylemde bulunamadı. 1843'te Fevaidi Osmaniye Vapur Kumpanyası kurulmuştu. Aynı sermayenin üzerine Ali Fuat ve Cevdet Paşalar 1851'de Şirket-i Hayriye'yi kurup İstanbul'un deniz ulaşım tekelini aldılar. Bu gibi şirketleşmeler Mithat Paşa'nın Tuna ve Bağdat valilikleri sırasında da görüldü. Paşa Tuna ve Bağdat'ta nehir taşımacılığı ve tramvay işletmeciliği konusunda şirketler kurarak faaliyete geçirmişti. Sermayenin örgütlenmesindeki bu ağırlık ve aciz acaba emek içinde söz konusu muydu? Kuşkusuz fabrika endüstrisinin gelişmediği ülkede işçi sınıfı da büyümemişti. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda grevler bu cılız endüstrileşmeye rağmen erkenden başlamış gibi görünüyordu. 1873 yılı başında İstanbul Kasımpaşa tersanelerindeki bilinen ilk grev hareketleri, Türkiye'de toplumsal ve siyasal hareketlerin tarihi açısından küçümsenmeyecek bir geleneğin başlangıcıydı. Dipnot: M. Gülmez, Tanzimat'tan sonra işçi örgütlenmesi ve çalışma koşulları. Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 3, sayfa 793. Bu erken gelişmeyi açıklamak için kuru ekonomist yaklaşım yeterli değildir. Gerçi imparatorluğun son yüzyılında eğitimde, edebiyatta, yaşam tarzında, siyasal düşüncelerde ve siyasal gelişmelerde Avrupa etkisi sanıldığından daha derindir. Ama imparatorluk tebaasının herhangi bir sömürge ülkedekinden farklı olarak sıkıntıya ve haksızlığa karşı baş kaldırma alışkanlığı 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir olgu değildir. Yüzyılın sonuna kadar Osmanlı sanayi sektörü küçük üretimden oluşmaktaydı. 19. yüzyıl ortalarında ülkeyi gezen diplomat ve seyyahların raporları kadar resmi istatistiklerde çoğu imalathane denen yerde bir kişinin çalıştığını bildiriyor. Dipnot: Novichev Ocherki, Ekonomiki Turistzi di Mirovai Vojniv, İzd Akad Navk, Moskova Leningrad 1937, sayfa 89-90. Bununla birlikte yüzyılın ortalarında Osmanlı Rumelisi'nin birçok merkezlerinde ve Bursa, Halep, Trablus gibi merkezlerde de bazı sermayedarları, manifaktür merkezleri ve fabrikalar kurduğu görülmektedir. Bunlar daha çok Avrupa endüstrisinin ihtiyacına yönelik yarı mamul maddeler üreten tesislerdi. 1850'lerde Bursa'da ipek ipliği üreten 8-10 fabrika vardı. Gene Ege bölgesinde de zeytinyağı presleri, Halep ve Suriye vilayetinde pamuklu ve ipekli üreten dokumhaneler bir bütün içinde düşünülmelidir. Bu gibi imalathaneleri başlangıçta her ne kadar yabancı sermayedarlar kurmuşsa da zamanla yerli iş adamları da ortaya çıkmıştır. Bu konuda iletişim yayınlarının bastığı Donald Quatert, Osmanlı İmalat Sektörü Sanayi Devrimi Çağında İstanbul 1999, geniş verilerle bu yönde yorum yapıyor. 19. yüzyılın koşulları içinde ağır sanayi diyebileceğimiz dökümhaneler ve cam, porselen gibi dayanıklı tüketim malları üreten fabrikaları Baba Ali bürokrasisi devlet eliyle kurmak yerine sermayedarları teşvik etmiştir. Bu gibi fabrikaları kuran yabancıların bazıları devleti dolandırmış, kimisi de bilgisizlikten başarısız olmuştur. Örneğin Dadyan kardeşlerin devlet desteğiyle kurdukları Zeytinburnu'ndaki dökümhane daha inşaat safhasında bilgisizlik ve yolsuzluklara sahne olmuş ve iflas etmiştir. Gene Beykoz Cam ve Porselen Fabrikası da bir süre sonra iflas etmiştir. Dipnot: Ö.C. Sarç, adı geçen magazin, sayfa 438. Yerli sanayi ve ticareti dumura uğratan başlıca engellerden biri iç gümrüklerdi. Yabancı tüccarın ürünü için söz konusu olmayan iç gümrükler yerli ürünlerde %12 ile %50 arasında bir fiyat artışına neden oluyordu. Devlet gelir kalemleri arasında önemli yer tutan iç gümrükleri kaldıramamıştı. Bununla birlikte tanzimatçı bürokratların bütün girişimlerinin fiyasko ile sonuçlandığını düşünmemek gerekir. Osmanlı Rumelisi'ne hem devlet eliyle hem de bazı sermayedarların girişimiyle fabrika tipi imalathaneler kurulduğu görülmektedir. Örneğin 1840'larda Sliven'de devlet tarafından, Filibe'de de özel girişimle kurulan iplik fabrikaları başarıyla faaliyete devam etmişti. 1840'lardan sonra faaliyetini sürdüren yünlü pamuklu dokuma fabrikaları Bakırköy, İzmit, Hereke, Bursa, Debbahaneler gibi birkaç dökümhane, Bursa ipek ipliği ve dokuma fabrikaları, Dipnot: Ne Tolorov, The First Factories in the Balkan Provinces of the Ottoman Empire, Ottü Geliştirme Dergisi 1971, Taksim 2, sayfa 315-358, E. Clark, The Ottoman Industrial Revolution, IJMS 5, Taksim 1974, sayfa 65-76 gibi hafif sanayi kuruluşları Tanzimat döneminin başarılı girişimlerindendir. Kuşkusuz Osmanlı sanayisi yeni Türkiye'ye özgün teknolojisiyle işleyen bir yapı bırakmadı. Çünkü öyle kurulmamıştı. Kurulan imalathanelere rağmen Osmanlı tarihinin son yüzyılında güçlü sanayileşmeden de söz edilemeyeceği açıktır. Sanayi toplumuna özgü değer normları ve girişimci bir iş adamları grubu Osmanlı mirası arasında yoktur. Fakat teknik eleman yetiştiren eğitim kurumları ve devlet desteğiyle sanayileşmeyi sağlamak geleneği Osmanlı yönetiminden kalmıştır.